Ayrım 17, sayfa 163. Vecdi Bey, oğlunun aynen tahmin ettiği gibi bu zor günde bile gücün sarhoşluğuyla ve hırsıyla sarılmış olduğunu görüyordu. "Senin gibi düşünmüyorum," dedi. "Birincisi, Vardarların eli zaten taşın altında." Selçuk, "Nasıl yani?" gibilerden bakarken babası devam etti. "Bütün hisselerini senin yönetimine teslim etmişler, daha ne yapsınlar? Diğer ortaklar için de geçerli." Selçuk, "Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir ortağı küçümseme. En az hissesi olsa bile. Bu azınlık hisseler toplana toplana sermayemizi oluşturuyor. Aile adımıza ve yarattığımız işe güveni kaybettirme lüksümüz yok. Kasayı kendi özel hesabın gibi kullanamazsın. Böyle giderse ortaklarımızı sadece zarara ortak edeceksin diye korkarım." "Abartma baba, nereden çıkardın zararı?" "Evet, biraz oynadı ise değerleri ama göreceksin, kısa bir zamanda eskisinden iyi olacağız." Selçuk, babasına karşı kafi tavır koyduğuna inançla, gönül almak niyetiyle sesini yumuşattı ve sanki onun fikirlerini çok önemsemiş gibi devam etti. "Bu yaşananlardan ben de çok huzursuzum baba. Ama çok yakında sana çok güzel sürprizlerim olacak. Holding'in bünyesine katmayı planladığım büyük şirketler var. Şu an kendi hisselerimizin değeriyle dertliyiz. Sen neden bahsediyorsun?" "Ben neden bahsettiğimi çok iyi biliyorum. Merak etme. Biraz taktik ve planlama istiyor ama atılım yapmanın tam zamanı. Büyüklüğümüzü ve dayanıklılığımızı ortaklara ve piyasaya işaret edecek bir formülden bahsediyorum." Vecdi Bey merakla dinlemek üzere arkasına yaslandı. Selçuk babasını ikna edip edemeyeceğini bilemiyordu ama en azından kendisini dinletebilecek vakti kazanmıştı. Sakin bir sesle izah etti. "Detaylarla kafanı şişirmeyeceğim ama bir müddettir ekibimle araştırma yapıyoruz ve çok ehven fiyata satılmak üzere olan ciddi kuruluşlar var." Vecdi Bey inanmaz bir tavırla dudak bükerek baktı. "Hangi firmalar bunlar? Hem ciddi kuruluş olacak hem ehven fiyata satılacak. Biri ilaç yan sanayi şirketi, İlsan AŞ. Diğeri ise bir madencilik firması, Cevher AŞ. Bunların ikisi de bizim bildiğimiz işler değil Selçuk. Öğreneceğiz. Sonuçta yönetim işi. Nesillerdir bildiğimiz ve hakim olduğumuz bir işin gücünü bu kadar farklı alanlara kaydırmak bana gereksiz geliyor. Biz bütün yumurtaları aynı sepette tutuyoruz. Rekabeti gittikçe güçlenen bir dalda işimiz. Tekstilde bir sallantı bizim elimizi kolumuzu bağlar. Farklı alanlarda yatırımlarımız olursa en azından biri bizi ayakta tutacaktır." Vecdi Bey bunları dinlerken makul karşıladığı anlaşılıyordu. "Bu dediklerin tamam olabilir," dedi, "ama sanayinin kendi dinamikleri kadar yöneticilerinin tutumu da çok önemli. Hisselerimizin şu anda değer kaybetmiş olması sektördeki bir krizden falan değil, konuştuğumuz gibi." Selçuk, babasının dönüp dolaşıp durumdan onu suçladığını belli eden sözleriyle karşılaşmaktan sıkılmıştı. Bıkkın bir tavırla baktı. Vecdi Bey devam etti. "Yani demek istediğim, aynı şey bünyemizde değil, 3-4-15 şirket de olsa geçerli. Bu defa Holding'in şemsiyesi altında kaç kurum varsa hepsinin birden değeri düşecek. Bu sebepten ben sadece tekstile yapacağımız yatırımlardan yanayım. Kaldı ki hangi parayla girmeyi düşünüyorsun bu yatırımlara?" "Kredi." Vecdi Bey oğlu daha sözünü tamamlamadan isyankar bir tavırla onu susturdu. "Borç yani. İşimizin hiçbir döneminde borçlanmadık biz Selçuk. Bugün herkes böyle büyütüyor işini. Kim ne yaparsa yapsın bu bize göre değil. Ne babamız ne de ağabeyimle ben bir kuruş borç almadan idare ettik bu şirketi. Hem bizi en önde tutacak yatırımları yapmaya devam ettik, hem ailemiz iyi yaşadı, vergi rekortmeni oldu, hem işçimiz, personelimiz haklarını aldılar, memnun kaldılar. Devir değişti baba. Şayet büyümek istiyorsak borçlanmamız gerek." "Gerek mi? Borcun gereği mi olurmuş? Faize girecek paradan hayır mı gelir? İmkanın kadar büyürsün ama sağlıklı büyürsün. Bugüne dek borç almadan sektörümüzün hep en önünde yol açan olmayı başardık. Şimdi eksiğimiz ne?" Selçuk, "eksiğimiz ne?" sorusuyla kendisinin yönetimdeki eksikliğiyle ilgili serzeniş sezmişti. Savunmaya geçti. "Eksiğimiz yok. Tam aksine fazlamız olsun diye uğraşıyorum. Ağabeyimle konuştun mu bu konuyu?
Biraz bahsettim. Detaylı bir rapor istedi. Tekrar konuşacağız.
İkna olacağına inanıyorum.
Kredi konusunda ağabeyimin de ikna olacağını hiç sanmıyorum.
Onunla her konuda ayrı düşebiliriz belki ama borçlanma konusunda benden daha farklı düşünmeyeceğinden eminim.
Biz o kafada büyümedik.
Ben amcama güveniyorum. O senden daha açık görüşlü.
Vecdi Vardar sıkkın bir ifadeyle yerinden kalktı.
Bakıyorum her yapacağına kılıf uydurmuşsun zaten.
Neyse, benim ne düşündüğümü biliyorsun.
Saygı duyarsın, duymazsın, senin bileceğin iş.
İşi, aileyi, ortaklarımızı zora sokacak olursan vicdanınla nasıl muhasebe yapacağını şimdiden düşün.
Ama ben anlattıklarından tatmin olmadım ve rahatsızım.
Bu şartlarda yönetim kurulunda daha ne kadar kalmayı isteyeceğim bilmiyorum.
Hadi eyvallah.
Selçuk, yüksek sesle söylenmese bile babasının dediklerinde kesin kırgınlık sezmişti. Onun nasılsa kendiliğinden yönetim kurulundan ayrılacak olması dolayısıyla nispeten rahatlamıştı.
Durumu biraz gönül alıcı olmaya elverişliydi.
Ona iyi bir şeyler söylemek ihtiyacını hissetti.
Sana söz veriyorum.
Holdingi yönetimini teslim aldığım yerden çok daha iyi bir yere getireceğim.
Amcam sen yöneticiliğinizde nasıl aşama kaydettiyseniz ben de bu nesilde bu düsturu devam ettireceğim.
Selçuk ağzından çıkanların samimi ifadesine kendisi bile şaşırmıştı.
Kulağının dibinde şeytanının fısıltısını duydu.
Bunda tabii ki samimisin.
Zira gerçekten istediğim bu.
Babana böylece söylemende hiçbir mahsur yok.
Ama bir fark var ki sen bu gelişmeyi kendine yar etmek için istiyorsun.
Ailenin ve diğer ortakların canı cehenneme.
Vecdi Bey gitmek üzere yürürken durdu.
Oğlunun gözlerinin içine baktı ve söz vermekte çabuk davranma dedi.
Ama şayet bir söz veriyorsan onu tutmakta acele et.
Selçuk babasının bir cevap bekleyerek konuşmadığını biliyordu.
Bir şey demeden onu odanın çıkışına kadar geçirdi.
Kapıyı kapadığında yüzüne kocaman bir tebessüm yayıldı.
Yönetim kurulunda onu zorlayan bir unsur daha ortadan kalkmak üzereydi ve hiçbir zorlanmaya gerek kalmadan babasının istifasıyla kendiliğinden hallolacaktı.
Berke ve Amber'in salonda oturmuşlar, masada yayılı dosyaların arasında hesap yapmaktaydılar.
Daha nereden kısabiliriz bilemiyorum dedi Berke.
Olmazsa olmaz harcamalar var. Çocukların okul taksitleri, emlak vergileri.
Hiçbir lüksümüz yok ki. Biz de çocuklar da gayet mütevazi götürüyoruz hayatımızı.
Biliyorum sevgilim, ben de zaten masraf kısabiliriz anlamında söylemedim.
Daha fazla ekonomi yapılabilecek bir şey göremediğimden sarf ettim o cümleyi.
Şut işinden bir haber çıkmadı mı?
Sanırım oradan beklediğimiz gelir gelmeyecek.
Aynı zaman diliminde bizden başka birkaç firma daha jüt getirmiş.
Şimdi piyasada mal bolluğu var. Fiyatları aşağıya çekiyor.
O zaman iki şık geliyor aklıma.
Birincisi, benim resim dışında gelir getirecek bir iş daha yaratmam.
Sevgilim, daha ne kadar çalışacaksın ki zaten nefes alacak zamanın yok.
Ne yapalım? Birilerinden yardım isteyecek değiliz.
Kesinlikle.
Kendi yağımızla kavrulmalıyız.
O zaman dediğim gibi, ya ben bir şeyler daha yaratacağım ya da...
Amber'in burada söyleyeceklerinden huzursuz olduğu belli duraksadı.
Berke, ya da... diye sordu.
Amber'in masanın üzerinden elini uzatarak kocasının elini okşadı.
Kocacığım biliyorum bunu duymak hoşuna gitmeyecek ama inan benim de söylemek hoşuma gitmiyor.
Sadece kimseye muhtaç olmadan kendimize ait bir birikimi değerlendirmek açısından en çıkar yol görüyorum.
Neymiş o?
Bu ev şu an masraflarını, bakımını karşılamakta bizi çok zorluyor.
Kaç senedir en gerekli bakımları bile yaptıramıyoruz.
Berke, karısının zaten tahmin ettiği gibi hassasiyetini göstermekte gecikmedi.
Bizden bir şey eksiltmiyor dedi.
Bizden bir şey eksiltmiyor tabii ki ama kazanca da dönüşebilir pekala.
Burayı satamayız. Ben burada ölmek istiyorum.
Berkeciğim, neden bahsediyorsun Allah aşkına?
Şu an çocuklarımızı rahat okutup hayat standardımızı yine mütevazi çizgimizi bozmadan ama midemize kramplar girmeden yaşamamız için kısa bir süre bir fedakarlık yapalım diyorum.
Daha küçük, daha makul bir yere kiraya geçelim.
Burayı da kiraya verelim.
2 sene kiralansa hem ekstra bir birikimimiz olur hem de o arada kuruş hesaplamadan yaşama şansımız olur.
Berke birden kırılgan bir tavra girmişti. halimizden şikayetçi olduğunu hiç söylememiştin daha evvel dedi. Kocacığım, halimizden şikayet falan etmiyorum. Ama son iki saattir aynı hesabın üzerinden gidip geliyoruz. Değişen bir şey yok. Burada bir servetin üzerinde oturuyoruz ve iki seneliğine bundan farklı bir şekilde istifadenin yolu var diyorum sadece. Benim iki sene içinde ölmeyeceğimi nereden biliyorsun? Ölüm nereden takıldı aklına şimdi? Sapasağlamsın. Olabilirim ama aynı zamanda ölebilirim de. O hepimiz için geçerli. Karıcığım, ben bu evden çıkmak istemiyorum. Nasıl yaşayacaksak burada yaşarız. Sana geçen sene holding hisselerinden biraz satalım demiştim ve razı olmamıştım. Şimdi buradan çıkalım diyorsun. Canım benim, ben burayı satalım demiyorum ki, kiraya verelim diyorum. Sadece iki seneliğine. Bize çok yardımı olur. Hisselere gelince, kaçıncı nesildir oluşmuş, sana armağan kalmış bir birikime hiç dokunmamamız gerektiğine inanıyorum. Ama sonunda hisseler senin canım. İstediğini yaparsın. En zor yokluk günlerimizde sırf o hisseleri elde tutmak için bu kadar fedakarlık yaptık. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ve o zaman elden çıkarmak yazık gibi geldi bana. Dediğim oydu. Berke, kuyruğuna mı geldik diyorsun derken güldü. Amber'in tebessümle ona katıldı. Elbette dedi. Hala sıkıntıdayız ama bu böyle devam edecek demek değil ki. Tam aksine artık yeniden rahata ulaşmaya yaklaştık demektir. Berke yerinden kalkıp karısının yanına geldi ve eğilip dudağından öptü. Bayılıyorum dedi senin bu teorine. Sonra az önceki infialinden üzgün, onun çenesinin altından tutup şefkatle gözlerinin içine baktı. Özür dilerim sevgilim diye mırıldandı. Özür dilerim ama anda beni lütfen. Bu evden ayrılmak istemiyorum. Bir şekilde atlatacağız bu günleri. Canım ben kendi adıma daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum ama düşünmeye de devam ediyorum. Elimden gelen bir şeyler daha olmalı muhakkak. Sevgilim sen zaten çok az kadının yapacağı fedakarlığı yapıyorsun. Hatta benim tanıdığım hiçbir kadının yapmayacağı kadar. Daha fazla parçalanmanı istemiyorum artık. Holding'i arayıp Nihat'a bir soracağım. Şayet şu son olaylar bahane olup da temettü dağıtımından vazgeçmedilerse o bizi rahatlatacaktır. Sonra şaka yolu ekledi. Hem bak sergi gelirinde bu kadar perde döşeme yenildi. Yazık değil mi? Tadını çıkaramadan başka bir yere geçmek. Amber'in ona tebessümle cevap verdi. Perdeler her zaman katlanır, kalkar veya yeni adrese adapte edilebilir canım. Sözlerini esas konuya dönerek ciddiyetle tamamladı. Ben fedakarlık hesabı yapmıyorum Berkeciğim ama ikimizin de senelerdir dürüstlükle, heyecanla bu kadar çalışıp, şimdi bu kadar sıkıntıyla yaşıyor olmamızı hakkani görmüyorum. Bizden çok çok daha kötü durumda olanlar var canım. Onu biliyorum. Bu durum iki sınırı belli bir hal değil ki. Herkesin başkasına göre daha iyi, bir başkasına göre de daha kötü durumda olduğu muhakkak. Ben bize ait hiçbir şey konusunda kimseyle kıyaslama yapmıyorum. Ne daha kötü yaşayanlardan avuntu bulabiliyorum, ne daha iyi yaşayanlara imreniyorum. Ben durumumuzu bizim olmamız gereken durumla kıyaslıyorum ve daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Ama birileri hak etmediğimizi düşündü belli ki. Amber'in kocasının elini tutup bileğini öptü ve ayağa kalktı onun gözlerinin içine bakarak. Ama yemin ediyorum bu hesabı bir şekilde geri alacağım. İlle de kaybettiğimiz maddiyat anlamında değil. Ama hayatımızdan çalınan senelerin, çocuklarımızın paylaşmak zorunda kaldığı o hainliğin bir şekilde hesabını çıkaracağım. Hem bu kadar pozitif olup hem bu kadar ödeşme inadını nasıl bir arada yaşayabiliyorsun bilemiyorum. Benim için yaşanan yaşandı ve kapandı. İşte benim en büyük korkum da bu canım. O kadar affedicisin ki tekrar tekrar yaralanmaya açıksın. Berke tatlı bir hüzünle güldü. Neyse dedi. Astaş gitti. Ben holdingden çekildim. Artık benimle uğraşacak bir konusu kalmamıştır Selçuk. Neden bilmem kocacığım, ben halen daha onun seninle hesaplaşmasının bitmiş olduğuna inanmıyorum. Amber'in kocasının koluna girdi, konuşarak veranda kapısına doğru yürürlerken devam etti. Bence onun esas derdi Astaş değildi. Astaş, seni batırmak, aileden uzaklaştırmak için kullanabileceği enstrümanlardan biriydi sadece. Şirketin battı, el değiştirdi. Sen dışlandın ama Selçuk'un istediği anlamda yok olmadın daha. Veranda yeni yağmaya başlayan yağmurla ıslanmıştı. Kapının önünde durdular. Berke kolunu karısının beline sardı. Kaç sene geçti o günden beri. Hiç ilişkimiz olmadı Selçuk'la. Hayatında bir önemimiz kaldığını hiç sanmıyorum. Şimdi başka dertleri var uğraşacak. Evet, şimdi lokmaları büyüdü ama ilk rahatladığı anda arkasına yaslanacak ve keyif içkisinin yanına meze arayacaktır. Eminim, holdingdeki hisselerin aldığın temettü bile onu rahatsız ediyordur. Artık çok yetkili olduğu bir konumda benim hisselerimin onu rahatsız edeceğini sanmam. Amber'in gülerek, kocacığım, Selçuk zaten rahatsız dedi. Tatminsiz ve rahatsız. Başkalarını tüketerek besleniyor. Kendi kendisini tüketene kadar da bu böyle devam edecek. Ümit ederim ki tüketmez. Şu andaki kontrol gücüyle Selçuk'un tükenmesi, şirketin tükenmesi demektir. Selçuk için fark eder mi ki? Kendisi için tamam olduğunu hissettiği gün ne vardarlık ne holding ona bir şey ifade etmeyecek. Selçuk ne aile ismini ne de aile servetini yok etmeyecek kadar akıllıdır. Onun bütün gücü bunlar. Sen ona akıllı diyorsun canım. Ben ise kurnaz. Akıllı olduğunu düşündürecek kadar kurnaz. Amber'in sözü çalan cep telefonunun sesiyle kesildi. Pardon canım dedi. Kocasının kolundan çıkarak ve yemek masasına doğru geri döndü. Dosyaların arasında çalmakta olan telefonunu eline alıp ekrandaki numaraya baktı. Bildik bir numara değildi, cevapladı. Alo, hattın diğer ucundaki erkek sesi tanıdık değildi ama bir şeyler hatırlatır gibiydi. Amber'in hanımla mı görüşüyorum? Ben Amber'in, buyurun. İyi günler Amber'in hanım. Beni hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Son serginizde tanışmıştık. Kadim hayranlarınızdan Serhat Arkan. Amber'in yüzünde hayret ifadesi belirmişti. Merhaba, sizi hatırlıyorum gayet tabii. Sevindim. Sizin tarafınızdan unutulmamak çok güzel. Nasılsınız? Amber'in bu cümlenin sadece hatır kısmını duymuş gibi davrandı. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Şimdi sesinizi duyunca daha iyiyim. Sizin görüntünüz de, sesiniz de beni çok pozitif etkiliyor. Amber'in, Serhat'ın iltifatlarını telefon sohbetinin bir geçişi olarak düşünmeyi seçerek sadece kuru bir teşekkür ederim dedi. Umarım rahatsız etmiyorum. Buyurun dinliyorum. Size bir tablo siparişi vermeyi istiyordum. Böyle bir çalışma yapmanız mümkün mü acaba? Berke'nin dikkati karısının telefon konuşmasına yönlenmişti. Göz göze geldiklerinde kim o gibilerinden bir mimik yaptı. Amber'in daha sonra açıklayacağını işaretle diğer tarafı dinleyerek cevapladı. Olabilir. Muhtelif defalar sipariş üzerine çalıştım. Ben yeni bir şey istemiyorum aslında. Sergilerinizden aldıklarımın karmasından bir şey yapmanızı rica edecektim. Ancak daha önce yapmış olduğum hiçbir tabloyu kopyalamayı sevmiyorum. Sonsuzluk serginizle Şeytanlar ve Melekler serinizin konseptini buluşturacağınız bir çalışmadan bahsediyorum. Konu aynı olabilir, birleştirilebilir ama muhakkak farklı bir yorum getirmem ve parçanın kendine ait özgün olması gerek. Aynı fikirler bile olsa birebir kopyası olmayacaktır. Zira her resim kendi ruhuyla çizilip boyanıyor. Aydınger'den geçirmiş gibi tam tamına işini çalışmayı sevmiyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Bu benim de hoşuma gidecektir. Karşıdan baktığımda hepsinde ayrı bir ruhu hissetmeyi isterim. Yan yana mı asmayı düşünüyorsunuz? Sizden asmalık bir tablo değil istediğim. Duvar resmi. Duvar resmi mi? Amber'in gözleri hiç beklemediği sürpriz bir iyi haber almış gibi heyecanla ışıldamaya başlamıştı. Evet, aşağı yukarı 5 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde bir duvardan bahsediyorum. Mekan ne olarak kullanılmakta? Ofisim. Tüm duvarın resimlenmesini mi istiyorsunuz? Ben sadece size ölçüleri verdim. Alanın ne kadarını nasıl kullandığınıza hiç karışmayacağım. Dediğim gibi, yeter ki o iki temayı bir araya getiren bir kompozisyon yaratın bana.